Ayrım 14. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 125. Sin, seni sarışın pislik. Yerleri temizlerken buradan uzak dur. Canımı sıkma benim. Anne dizlerinin üzerinde çırpınıyordu. Gül rengi kalın kolları omuzlarına kadar açıktı. Ve kocaman, sarkaç biçimindeki göğüsleri, derin yakalı, düğmesiz bluzundan dışarı sarkıyordu. Çalışmaktan ve öfkeden alev gibi yanıyordu. Saçları yüzüne dağılmıştı. Bahçeden çamurlu ayakkabılarıyla içeri çılgınlar gibi giren sarı saçlı oğluna kızıyor. Yanındaki çamurlu su dolu kovaya batırdığı yer beziyle sabundan parlamış yüzeyleri siliyordu. Çocukların maskot ve minyatür dinozorları olarak sahiplendikleri küçük kırma köpek havladı ve merakla kirli su dolu kovayı kokladı. Yer bezi kendisine hedef alınca acı acı havlayarak cılız bacaklarıyla geri çekildi. Sin bahçeden ona seslendi. Öfkeyle ıslak zemin üzerinde düşe kalka, kısaltılmış kuyruğunu sallayarak ve yerlerde ayak izlerini bırakarak dışarı çıktı. ''Yüce Meryem, beni cezalandırıyor musun?'' diye soludu anne. Kovayı peşinden sürükleyerek başka bir yere silmeye çabaladı. Dört bacaklılardan biri içeride, iki bacaklılardan bir dışarıda, ''Sin!'' diye bağırdı. Köpek açık olan ön pencereden dışarı atlarken, ''Sin, seni burnu havada pislik, seni elime geçirene kadar bekle de gör.'' Neden, ne yaptın ki diye sordu bir ses neşeyle ve mutfak kapısını kibarca açtı. Sarı kafalı bir genç adam kapı eşiğinde sırıtıyordu. Anne başını kaldırıp baktı. Yüzü alevden bir top gibiydi. Oh tanrım diye soludu. Ellerini ekoseli önlüğüne silerken ayağa kalkmaya çalıştı. Sen olduğunu fark etmedim ve bir kafir gibi küfrettim. Ah şu sinir yok mu? Daha sonra baba, serin bir pazar öğle sonrasında şehirdeki işçi sendikası toplantısından döndü. Fötür şapkası tehlikeli bir açıyla duruyordu kafasında. Onunla birlikte gelmeyen büyük oğullarını azarlıyordu. Beni herkesin önünde küçük düşürdüler. Hain piçler diye çılgınca bağırırken, öfkeyle havaya yumruklarını sallıyor, hayali gölgelerle boks yapıyordu. Benimkiler şehirde fink atıp, içki içip fahişe avındayken, oradaki adamların hepsi oğulları yanlarında gururla oturuyorlardı. Onlara sendika kartı aldım. Altlarına yapmayı bırakır bırakmaz onlara iş buldum. Onlar için yaptığım bunca şeyden sonra bana arkalarını döndüler ve herkesi bana güldürdüler. İşte senin yetiştirdiğin çocuklar kadın, diye bitirdi mantıksız cümlelerini. Burnundan soluyarak oturdu ve abes bir inançsızlıkla ve kızgın gözlerle dumanı tüten lahana ve patateslere baktı. Öfkeden dudaklarını ısırıyordu. Soluk mavi gözleri vahşileşmişti ve içindeki görünmeyen bir şeye nefret duyuyordu. Aman ne güzel diye patladı. Adeta olabilecek en büyük hakarete uğramıştı. Tanrım, bu bir Hristiyan'a verebileceğim bir akşam yemeği mi? Bana cevap ver kadın diye bağırdı. Yanında durmuş, anlamsız öfkenin doğuracağı sonuçları bekleyen anneye. Ve daha sonra baba merdivenleri hızla tırmanmaya başladı. Lil, neden onu terk etmiyorsun anne diye sordu. Güzel, koyu renk kaşlarının arasında öfke ve utanç vardı. Büzdüğü dudaklarıyla sanki her an elinden alınacakmış gibi sıkıca tuttuğu, parlak bir şala sarılmış olan bebeğini başından öperken. Neden bunlara katlanıyorsun? Çayını al tatlım ve saçma sapan konuşmayı bırak dedi anne. Akşam yemeği masasında otururlarken. Soğuk, etli sandviçler ortada duruyor. Küçük, kırık yumurta kabının içindeki çamurumsu sarı hardal kenarlardan akıyordu. Ama anne, şimdilik bu kadarı yeter diye emir geldi yetişkinden. Kendisiyle ilgili yeterince düşünmesi gereken evli bir kadınsın. Bizim için dua et, yeter. Tanrım, eğer senin böyle birine dönüşeceğini bilseydim. Masada etini çiğneyen, gür kaşlı, büyük gözlü kocasından gelen ani korkuyu hissetti. Çayını iç tatlım dedi Joe, uzanarak kolundaki bir ipliği alırken. Kısa bir süre sonra, haki ceketliler ağır çizmeleriyle kapı boşluğundan içeri girdiler. Tanrım, onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi askeri olanlardan küçüğü. Parmaklarını dalgalı saçlar arasından geçirirken. Fakat onun bildiğine bahse girerim, hem de çok iyi bildiğine bahse girerim. Nancy, bugün harika görünmüyor muydu diye lafa girdi büyük olan umut içinde. Her şeyiyle tamamen büyümüş. Küçük nesillerinle ne yapacağını biliyorsun dedi genç olanı. Dizleriyle sandalyeyi itip baş parmağını tabana doğru kaldırarak tabanı işaret etti. Şu anda istediğim yukarıda uyuyor. Bugün bu evde sorun çıkmayacak dedi anne. Tereyağı bıçağını masaya koyarken. Bugün barış günü. Aman tanrım beni güldürme. O senin baban. Beni hasta etme dedi dimdik duran. İnce genç adam alaylı bir tavırla. Beni hasta etmek istiyorsan bolca tuz ver ama böyle konuşma. Siz ikiniz bugün neden sendika toplantısına gitmediniz diye sordu anne. Bu yüzden ateş püskürtüyordu. Nöbetteydik anne diye cevapladı büyük olanı. Elimizden bir şey gelmezdi. Gitmek istedik. Ah ya da herhangi bir bahane. Lanet olası bir bahane diye öfkelendi küçük olanı. Birbirine kenetli ellerini masaya koyarak vahşileşmeye başlamıştı. Biz artık çocuk değiliz anne. Şu kollarının haline bak. Tanrı aşkına, her tarafın mosmor. Peki ne için diye sordu kollarını kaldırarak. Tüm odayı taradı. Bunun için, bizler için, bize sahip olmak, bizi büyütmek ve bizi en iyi şekilde yetiştirmek için. Yakına doğru eğildi. Yumruklarını masaya sert bir şekilde koyarken sesini alçaltıp fısıldamaya başladı. Biliyor musun anne, seni bu yüzden asla affetmeyecek. Anne, solgun yüzü, incecik dudaklarıyla kısa bir süre öncesine kadar rahatlıkla kollarının arasına aldı ve artık geniş omuzlu, güçlü ve acımasız oğluna baktı. Sessizlik içinde çaylar kondu. Şehir stadyumlarından birinden maç yayını yapan radyonun sesi açıldı. Az önce bir gol atılmıştı ve kalabalığın coşku dolu alkışları ve nidaları yükseldi. Tütün lekeli parmaklar radyonun düğmesini çevirdi. Tekrar sessizlik oldu. Lil tedbirli bir şekilde çocuğunu emzirmek için kilere gitti. Yukarıdan gıcırdayan tahtaların ve sigara tiryakisinin metalik öksürük sesleri geldi. Anne korkuya kapıldı. Gidin, Tanrı aşkına git oğlum dedi anne. Askerin yere düşmüş şapkasını alıp siyah saçlarının üzerine yerleştirdi. Yeşil ceketinin yakasını düzeltti. O aşağı inmeden gidin. Burada olmanız onu sadece tahrik eder. Sana bu şekilde dokunmaya devam ettiği sürece onu tahrik edeceğim. Bu akşam Nancy'yi görecek misin diye sordu ağabeyi. Tüm masumiyetini takınarak. Yeşil şapkasını takıp aceleyle ön kapıya doğru ilerledi. Yukarıdaki kapı açılınca endişeli gözlerle üst kata baktı. Of, Nancy'nin canı cehennemi diye cevap verdi kardeşinden. Boyu neymiş, sükunete kavuşmuş küçük olanı. Ağabeyi tarafından kapıya doğru sürüklendi. Seni koca kıçlı korkak. Anne pencerenin önünde durdu. Arkalarından baktı. Umarım içmeye gitmiyorlardır dedi. Buna cesaret edemezler bayan dedi baba. Ayılmıştı. Pis ağzını elleriyle silerek kadının arkasından gelip pencereden baktı. Yapabilecekleri tek şey askercilik oynamak. Benim gördüğüm gibi bir savaş görmüş olsalardı. Anne ellerini önlüğüne silerek sessizce kilere gitti. Şu anda oraya giremezsin Pedi dedi damadı. Baba tam kadının peşine düşmeye niyetlenmişken. Nedenmiş o? Sen kimsin ki bana bunu söylüyorsun? Bebeği emziriyor. Hah, geri dönüp şömineye doğru gitti ve sırtını ateşe verdi. Hatırladığım kadarıyla bu evde çıplak memelerden ve kıçlardan başka hiçbir şey olmadı. Ve geniş, kravatsız yakası alabildiğini açılmış. Gümüş düğmeleri deliklerinden dışarı fırlamış. Kolları yukarı katlanmış gömleği içinde aniden canlandı. Peki, ikincisi ne zaman geliyor diye sordu neşeyle. Hala Kuvayst'taki köpek kulübesinde mi yaşıyorsunuz? Ev sahibi olmak zor dedi Joe sessizce, ellerini ovuşturarak. En azından o bizim kendi evimiz. Neden doğru dürüst bir iş bulmuyorsun dedi baba, kendini ısıtırken. Omuzlarını geri attı. Daha bugün Frank Flattery ile konuşuyordum. Seni sendikanın başkanını tanır. İyilik istemiyorum dedi Joe. Masanın üzerindeki ekmek kırıntılarıyla oynarken. Lanet olası canın isterse dedi baba kızgınlıkla bakarken. Dişleriyle alt dudağını ısırdı. İleri doğru atılıp ateşe yaklaştı. O zaman eşek gibi kendi işini yapacaksın. Ama sırtından biraz daha ter akıtırsan kazanabileceğin iyi bir para var. Sen de diğerleri gibi bu teklife burun mu kıvıracaksın diye sordu baba ağzından tükürükler saçarak. Şey dedi Joe dişin arasından çiğnenmemiş bir et parçası çıkarırken. Bir kere denemekten zarar gelmez. Baba sırıtı ve paltosunu aramaya gitti. Tanrı'ya şükür, içinde bir parça minnet barındıran birilerinin var olduğunu bilmek güzel, dedi. Paltosunu bulup üzerine geçirirken. Bir biraya dayanabilir misin sence? Yoksa iç organlarına fazla mı gelir? Bir tane içebilirim, dedi Joe. Birleştirilip öne çıkarılmış alaycı dudakları, aldırış etmeden paltosunu giydi. Pekala, daha ne bekliyorsun Tanrı aşkına? Gittiler, dedi tekrar kilere giren anne. Joe'yu da yanında götürdü. Joe'nun cesaretlendirilmeye ihtiyacı yok anne, dedi Lil. Karnı doyan bebeğini özen arabasının içine koyarken. Onlar erkek. Otur ve kemiklerini dinlendir anne. Ben ortalığı toparlarım. Masanın üzerindeki çay takımlarını toplamaya başladı. Mutfakla kiler arasında gidip geliyor. Yeni hayatının başlangıcında otoriter, genç ve güçlü ve amaçlı bir şekilde hareket ediyordu. Belki sarhoş olmazlar. Ya belki, dedi anne. Yorgunlukla koltuğun içine gömülürken. Ve belki yeterince dua edersek gökten şilinler yağar. Gözlerini kapadı ve bir süre sonra kendi kendine bir şarkı mırıldanmaya başladı. İrlanda'da gün ne zaman doğacak? Gündüz yıldızımız ne zaman yükselecek? Sıcak Haziran havasında, sayısız arka bahçe boyunca, küstah bir pirinç boru sesi yükseldi. Kızıl Mekso yavaş yavaş arka penceresine doğru ilerledi. Beneklerle dolu terlemiş yüzünü dışarı çıkardı ve kaba, nemli ağzını olabildiğince açıp, bu nereden geldiği belli olmayan boru sesini bastırarak, kızgın bir şekilde tepkisini gösterdi. Gidip şu lanet şeyi kıçını üflesene, seni kahrolası pislik, diye kükredi kırmızı boğazını şişirerek. Sıktığı yumruğunu görünmez trompetçiye doğru savurdu. Bu ne acımasızlık, dedi. Öğle sonrasının durgunluğunu birkaç açık küfürle bozduktan sonra, diğer iki kadına katılmak için mutfağa dönerken. Sabahleyin yaptığı ilk şey, trompeti eline alıp Aziz Gabriel gibi üflemek oluyor. Ve üstüne sıcak hava da eklenince iyice çıldırıyor. Ardına kadar açılmış pencerenin yanındaki sallanan, parlak derili koltuğa kendini bıraktı. Ve çiçek desenli bluzunun bir düğmesini daha açarak, sütyensiz koca göğüslerini daha fazla açığa çıkardı. Açık renk kirpiklerinin üzerine düşen, zencefil rengi saç tutamlarını büzüşmüş dudaklarıyla öfleyerek uzaklaştırdı. Tanrım, bu sıcak beni mahvediyor ve şu pislik de çıkmış, orada borusunu ötürüp kulaklarımı patlatıyor. Ama onun kim olduğunu bilmiyorsun değil mi, diye sordu yeni komşu. Balık etli, özenle giyinmiş genç bir kadındı. Ve uzun, ipeksi saçlarını, pürüzsüz ensesinde topuz yapmıştı. Tabii ki, eğer bilseydim, diye homurdandı dul kadın. Bir düğme daha açarken. Ona başka bir boru verirdim, düşünsün dursun. Yaşlı esi, eğer bir düğme daha açarsan, tamamı dışarı fırlayacak, diye uyardı. Şaşkın gözlerini, ay beyazı göğüslerini ortaya çıkarmış, yaşlı duldan ayırmaya çalışan genç kadına göz kırparken. Hayatında hiç bu kadar büyük ve korkunç şeyler gördün mü, diye kıkırdadı Essie. Gösterişli gülümsemesinden dolayı diş etlerinden yoksun ağzı içeri doğru kıvrıldı. Mekso'nun memelerinden gelen bir darbe seni fır döndürür. Erkekler gösterişli göğüsleri olan kadınlardan hoşlanır, dedi Mekso. Korsesiz karnına doğru yayılmış göğüslerini usulca ve gururla bakarken. En azından benim metim hoşlanırdı. Cennetin nuru üzerinde olsun. Sık sık onların üzerinde yuvarlanmanın, diğer şeyin üzerinde yuvarlanmak kadar iyi olduğunu söylerdi. Ve onlarla oyuncak gibi oynardı. Kalan dişleriyle onları ısırmaya çalışırdı. Yarın bir yıl olacak, dedi Essi. İnce burun deliklerini bir parça daha enfiye çekerken. Kemikli, şeffaf ellerini modası geçmiş eteğinin üzerinde ovuşturdu. Etek, üzerinde en duyarsız bir burnun bile algılayabileceği türden kokular barındırıyordu. Soğan, lahana suyu, ayakkabı cilası, kinin, viski. Kokular tuhaf bir şekilde zararsız hale gelmiş. Adeta onu mukaddes bir atmosferle çevrelemişti. Zaman uçup gidiyor. İşte bugündeyiz. Yarın bugün gitmiş olacak. Gazeteye anma ilanı verecek misin? Sanırım bunu yapmam gerekecek. Doğrusu bu, dedi yaşlı dul. Aksi ve gönülsüzce. O parayla bir iki dırdırcı kadının sesini kesebilirim. Yerdeki şişeyi aldı ve içindeki azalan içkiye gözlerini kısarak baktı. Şişeyi kafasına dikti ve üzerinde kılların bitmeye başladığı çenesini elinin tersiyle sildi. Giderek artan bir gönülsüzlükle şişeyi yaşlı esiye uzattı. Onlara komik bir şekilde yan bakan yaşlı kadın, gözlerini cennete doğru, fal taşı gibi açarak şişeyi gevşek dudaklarına yapıştırdı. Ağır ol, Tanrı aşkına diye bağırdı Maxus sinirli. Kadının parmakları arasındaki şişeyi çekip uzaklaştırırken, seni aç gözlü, yaşlı inek diye haykırdı. Şişeyi pencereye doğru tutup bir kez daha inceledi. Şişede sidik olsa bile içersin sen. Yaşına göre şeytani yudumlar alıyorsun. Genç kadına yarı umutlu, yarı endişeli baktı. Teklif etmekle etmemek arasında şişeyi ona uzattı. Ah hayır, teşekkürler Bayan Rattigan dedi kadın rahatsız bir tavırla, sessiz soruyu yanıtlayarak. Bir kere bile ağzıma koymadım. Hayatım üzerine ant içtim. Oli de öyle. Kendisi kocam olur biliyorsunuz diye gururla ekledi gülümseyerek. Tabii ben de her ant içtiğimde kenara 2,5 şilin koysaydım, bok içinde yüzen bir domuz gibi tepeme kadar paraya gömülürdüm dedi Meksu. Kendini toparlayıp oturma pozisyonu aldı. Ağır perdelerin arkasından dikkatle dışarı baktı. Şu ikisi aşıklar gibi dolaşıyorlar dedi. Dar sokağın diğer tarafında el ele geçen çifti görünce. Bay ve bayan kibirli, ödünç alınmış kıyafetleriyle başları havada yürüyorlar. Göstermeye çalıştıkları kadar genç değiller biliyorsunuz. O boyalı saçlarıyla şu anda 40 yaşında ve adam da her sabah teki gibi otobüsün peşinden koşuyor. Benim yatak odamdan onlarınkini doğrudan görebilirsiniz. Belki benim aklım kötüye çalışıyor ve eğer yanlışsam Tanrı beni affetsin. Ama sanırım onları gün ortasında hem de tamamen aydınlıkta o işi yaparken gördüm ve ayakta yapıyorlardı. Tıpkı hayvanların yaptığı gibi. Hikayesinin tadını çıkararak zaferle geriye doğru yaslandı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 133.